Ayrım 25, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 312. Sözde Ergenekon davası denilen davada keçilerin bile çıkmaya erineceği şehir merkezlerinden kilometrelerce uzak bölgelere ve üstelik cezaevi içinde kurulan özel mahkemelerde yapılan sözde yargılamalara avukatların gelmemesi için her türlü önlem alınmadı mı? Bütün bu engellemelere ilaveten kesintisiz duruşma tezgahı ile avukatların yeterli savunma yapması engellenmedi mi? Bir Ergenekon tutuklusunun savunmasını alan avukat kendini bu davaya adamak zorunda kalacaktı. Ancak bu şekilde biraz olsun müvekkilleri için savunma yapma imkanı olabilecekti. Kilometrelerce mesafeyi sürekli olarak gelebilecek maddi imkanının yanında hemen hemen her gün duruşma olması nedeniyle sadece Ergenekon davasına bakmak zorunda olacağı için başka dava almaması gerekiyordu. Her şeyi göze alanların hemen hemen birçoğu ya tutuklanıyor ya da gözaltına alınıyorlardı. Bugün Hitler'e boyun eğmiş, uşaklıkta bulunmuş yargıçlara hukukçu demek mümkün müdür? Tabii ki değil. Bugün o yargıçları Alman halkı lanetle anıyor. Zira onlar siyasal cinayetlerin kiralık katilleriydi. Onlar yağmanın, soygunun, vurgunun, talanın ve hortumlamanın kirli elleriydiler. Yüksek bir kürsüye çıkmak ne cellatlığa ve ne de suç ortaklığına hiçbir yasallık kazandırmamıştır. Tıpkı bizim ülkemizdekilere de kazandıramayacağı gibi. Hitler faşizme giden yolu kenti tertibi olan Alman meclisi yangını ile başlatmıştı. Tayyip ise cenaze törenine katılmaya cesaret edemediği Danıştay cinayeti sayesinde. Muhalif aydınlar ve yurtseverleri tutuklatarak saldığı korku sayesinde tüm ülkeyi cezaevine dönüştürmedi mi? Seçilmiş vekilleri cezaevlerinde halen de tutuklu bulundurarak Türk halkının iradesine ipotek koymadı mı? Devletin tüm mal varlığı babalar gibi satılmıyor mu? Cesedini çiğnemeden kendisine ceza verilemeyeceği garantisini veren kişi yüksek yargı başkanı olmadı mı? Tüm hakimleri ve savcıları Adalet Bakanlığı bürokratları atamıyor mu? Mustafa Kemal'in askerliğinden Takşak Paşalar devrine geçilmedi mi? Anadolu'nun bölünmesi ve Öcalan'ın serbest bırakılmasının pazarlığı PKK ile yapılmadı mı? Tüm kamusal alanlarda laiklik ilkesinin olmazsa olmaz ilkelerinden teker teker kazanımlar elde etmiyor mu? Nitekim yoldaşı Abdullah Gül 9 Temmuz 2007'de gazetelerin Ankara temsilcilerine "Ümraniye soruşturmasına çok dikkat edin, bu iş çok büyüyecek" demiyor muydu? Hiç kimse kendisine sormuyordu. Eğer bu bir siyasi soruşturma değilse bir dışişleri bakanı nasıl olup da Ümraniye soruşturmasının büyüyeceğini aylar öncesinden biliyordu. Onurlu bir savcı veya yargıcın bu maddi gerçeklikleri bildiği halde istifa etmesi gerekmez miydi? Ergenekon toprağının rantı o denli güçlüydü ve o kadar bereketliydi ki çamura ve rezalete bir kez dokunanlar ve nasiplenenler paçalarından akan irine rağmen geri çekilemiyordu. Her birinin nedeni farklıydı. Kimi makam veya kişisel hırs sağlayacağı rant, kimisi de çocukluklarından beri kendisine aktarılan öğretilerin tüm ülkede egemen kılınmasını hedefliyordu. Yine de ne olursa olsun bir gün mutlaka bu çamura saplananlar da yine yurtseverler tarafından çıkartılacak ve insanlık tarihinde hak ettikleri payeler kendilerine verilecektir. Cezaevinden demir parmaklıklar ardından tüm okurlarıma sesleniyorum. Bu sivil diktaya gidişi önleyecek sadece sizlersiniz. Açın Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu bir kez daha okuyun. Sonra da Bursa nutkunu. İhanetlere ve hainlere Türk milletinin verdiği yanıtları göreceksiniz. 18 Şubat 2008 tarihli gazetelerde Ergenekon iftira nameleriyle ilgili Tayyip'in şu sözlerine yer veriliyordu. Sonuna kadar gideceğiz. Başı var. Ümraniye olayı var. Bitmiş değil. Devamı var. Bize yardımcı olursanız bu konuda memnun oluruz. Akademisyenlerin, sivil toplumun yardımı olabilir. Biz de yasal anlamda yargıdan destek alıyoruz. Yargı ve güvenlik güçlerinin istediklerini yapıyoruz. Yasal düzenlemeyi yaparız. Asla hukuksuzluğa fırsat verilmemeli. Nasıl olacaksa bu konuda parlamentoda ciddi bir muhalefet olacağını sanmıyorum. Sıkıntımız var hala devletin içinde. Bu süreci yavaşlatmaya çalışan unsurlar var. Tayyip'in bu konuşması ertesinde adeta bir tertip senfonisinin kapısının aralandığı görülüyordu. Tayyip şöyle devam ediyordu. Bunlar bizim iktidara gelmeden önce tespitlerimizdi. Bunları ortaya çıkarma gayreti içindeyiz. İşte bu cümleler Tayyip'in suçüstü yakalanma belgeleriydi. Karşı devrimin iftiraları Ümraniye bombaları ile ortaya çıkmadı mı? O bombaları ve sahiplerini iktidara gelmeden önce tespit ettilerse bugüne kadar niye sustular? Yoksa o bombalar kendilerinin miydi? Kullandıkları piyonlara mı saklattılar? O günlerin spordan sorumlu devlet bakanı ve soruşturmanın büyütüldüğü aşamada ise Adalet Bakanı yapılan Mehmet Ali Şahin, Danıştay saldırısının üzerinden daha 2 saat bile geçmeden 17 Mayıs 2006 tarihinde "Sürprizlere hazır olun" açıklaması yapıyordu. Spordan sorumlu bir bakanın kendisiyle direkt olarak ilgisiz bir konuda bu denli iddialı açıklamalar yapması ve daha açıklamanın üzerinden bir ay bile geçmeden 12 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye'de bombaların bulunması ancak bu tertibi düzenleyenlerin, tertibe ortak olanların hızıyla açıklanabilirdi. Oğlumun Ergenekon'la ilgisi yok. Tayyip'in bayram kartları attığı, Adalet eski bakanı Mehmet Ali Şahin'in kutlama telgrafları gönderdiği, İBDAC'nin yayın organı Baran adlı dergiye, Danıştay suikastçisinin babası İdris Aslan'ın "Oğlumun Ergenekon'la ilgisi yok" başlığı altında verdiği demeci, 24 Şubat 2008 tarihli Milliyet gazetesi şöyle yayınlıyordu. İslamcı basını eleştiren İdris Aslan, oğlunun Ergenekoncu olarak nitelendirilmesine karşı çıkarak "Bunu söyleyenler bir yerlere yaranmaya çalışıyorlar" diyordu. Danıştay cinayeti davasından müebbet hapis cezası alan Alparslan Aslan'ın babası İdris Aslan, oğlunu Ergenekoncu olarak nitelendiren bazı İslamcı gazetecileri sert bir şekilde eleştirerek bu yayınları manipülasyon olarak nitelendirdi. Aslan'ın babası daha önce İBDAC lideri Salih Mirza Beyoğlu'nu destekleyen yayınlarıyla tanınan Taraf dergisini de çıkaran ekibin yayımladığı haftalık Baran dergisine konuştu. "Taraf olmayan bertaraf olur" sloganıyla çıkarılan bu derginin ardından "Ya bizdensin ya onlardan" sloganlarıyla çıkarılan Baran dergisinin 59. sayısındaki İdris Aslan röportajı "İslamcı basın samimi değil" başlığı ile kapaktan sunuluyor. İki tam sayfalık röportajda oğlunun kötü yolda değil, kötü bir amaç uğruna gitmediğine inandığını ve gururlu olduğunu vurgulayan baba Aslan özetle şunları söylüyordu. "Alparslan'ı en iyi ben bilirim. Ben gençliğimden beri hep medyayı takip ettim. İslam'a yakın gördüğümüz dergileri, gazeteleri mümkün mertebe satın aldık, okuduk. Samimi değiller, işte onu diyorum. Bir Zaman gazetesini görüyorum. Ben Zaman gazetesine aboneydim. Şimdi ben Zaman gazetesinin bu olay karşısındaki tavrını görüyorum. Kaypakça hareket ediliyor. Bir STV izliyorum. Ben kendilerini aradım, yetkilileri aradım. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yorumlar yapıyorsunuz. Haberi çarpıtıyorsunuz. Bu şekilde değil. Alparslan'ı en iyi ben bilirim. Bunun için bu noktada yanlış yapıyorsunuz. Bir yerlere yaranmaya çalışıyorsunuz. Yanlış mesajlar veriyorsunuz. Böyle yapmayın" dedim. Ama bu sözde İslami medyanın tavrı çok olumsuz oldu. Yer yer bizi çok üzdü, bizi çok incitti. Diyorum ya, ben defalarca kendilerini aradım. Fakat bir türlü tavırlarında bir değişiklik görmedim. Hala bu yanlış tavırları devam ediyor. İlle de Alparslan'ı birileriyle bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Bağlamaya çalışıyorlar. İşte sözde Alparslan Ergenekoncu. Sözde namaz kılmayan, İslam'la herhangi bir bağlantısı olmayan şeklinde. İnsan bu kadar küçülmez, bu kadar çukurlaşmaz insan. Manipülasyon var. Alparslan Aslan'ın babası "Oğlumu lekelemeyin" başlığı altında da şunları söylüyordu. "Kendilerine de söyledim. Bakın, siz hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybediyorsunuz. Hem hakkınızı hem de şerefinizi kaybediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz" dedim. "Niye dik duramıyorsunuz? Niye net olmuyorsunuz? En azından objektif olun. Ben Alparslan'ı savunun demiyorum. Hiç olmazsa çamur atmayın. Hiç olmazsa lekelemeyin, aşağılamayın, kötülemeyin" dedim. "Ben kendilerinden Alparslan'ı övmelerini beklemedim, istemedim de." İdris Aslan eşinden Vakit gazetesine aboneliğini kesmesini istediğini, bu noktaya geldiğini de sözlerine ekliyordu. Tehditçi avukat Gülen'in yeğeni çıktı. 6 Nisan 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan, Fethullah Gülen'in yeğeninin kendisini tehdit etmesini şöyle anlatıyordu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat ile yaptığım bir telefon görüşmesinden söz etmiştim. Avukat bana telefonda şunları söylüyordu. Eğer Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelirse ya da AKP kapatılırsa görürsün mantar tabancası mı patlar yoksa başka bir şey mi patlar? Karşınızda Demokrat Parti döneminin köylüleri yok. Bu halk değişti. Ne söylediğini kulağı duymuyor, kendisini kaybetmiş şekilde görürsün mantar tabancası mı patlar yoksa başka şey mi diye tehditler savuruyordu. Dikkat dikkat, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatın kimliğini saptadım. Avukatın adı Kemalettin Gülen'dir. Kemalettin Gülen denilen bu avukatla ilgili yaptığım araştırmalardan sonra şu çarpıcı sonuçlara ulaştım. 1. Kemalettin Gülen Fethullah Gülen'in yakın akrabasıdır. Bir rivayete göre yeğeni, bir rivayete göre de amcaoğlu. 2. Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan'ın mahkemede verdiği ilk ifadede Kemalettin Gülen'in adı sıkça geçmektedir. 3. Kendisi de bir avukat olan Alparslan Aslan, Danıştay saldırısından önce hukuk fakültesinin arkadaşı Kemalettin Gülen'le saldırı işini görüştüğünü söyledi. Bu ifade mahkeme tutanaklarında yer almaktadır. 4. Kemalettin Gülen, Danıştay saldırısından önce Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden'i evinden telefonla arayarak küfretmiş. Anlaşılan arkadaşın telefonla arayarak had bildirmek gibi bir alışkanlığı mevcut. 5. Kemalettin Gülen Türk Telekom adına İstanbul Anadolu yakasında icra takibi yapan avukatlardan biriydi. Ancak Gülen Danıştay saldırısına adının karışması nedeniyle Türk Telekom tarafından görevden alındı. 6. Kemalettin Gülen Danıştay saldırısının bir numaralı zanlısı Alparslan Aslan tarafından suçlanmasına karşın herhangi bir adli takibata alınmadı. Ya da şöyle söyleyelim, adli takibe alındığına dair bir bilgi yok. Hatta Gülen o kadar rahat ki kafasını bozan yazarları telefonla arayıp tehdit edebiliyor. 7. Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, Kemalettin Gülen'in yakın akrabası olduğu bilgisini doğruladı. Ancak Kemalettin Gülen nedeniyle Danıştay saldırısı ile Fethullah Gülen arasında bir irtibat kurulması çabasına şiddetle itiraz etti. 8. Kemalettin Gülen şu anda Milli Savunma Bakanlığı tarafından asker kaçağı olduğu gerekçesiyle aranıyor. Adresi ise belirsiz. Başındaki onca belaya rağmen bir gazeteciyi arayıp görürsün mantar tabancası mı patlar yoksa başka bir şey mi diye tehdit etme cüretini gösterebilen bir adam bence çok tehlikeli bir adamdır. Tehlikenin farkında olarak ve tabii tehlikeyi bertaraf etmek için buradan çok değerli yetkililerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum. Kemalettin Gülen konusunda elimdeki tüm bilgi ve belgeleri ortaya koymaya ve işbirliğine hazırım. Yeter ki görürsün neyin patlayacağını diye tehditler savuran bu adama bir biçimde ''Avukat bey, söyle bakalım neymiş patlayacak olan şey?'' diye soru sorulsun. Tehdidi yazdı, kimse ilgilenmedi. 7 Nisan 2008 tarihli Radikal gazetesi Ahmet Hakan tehdidi yazdı, kimse ilgilenmedi başlığı altında şunları aktarıyordu. Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki dünkü köşesinde açıkça tehdit edildiğini yazıp görevlilere çağrıda bulundu. Hakan kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü kişinin ilginç bağlantılarını da yazdı. Ancak yazı bir suç duyurusu niteliğinde olmasına rağmen hiçbir savcı aramadı. Avukat Kemalettin Gülen tarafından telefonla tehdit edildiğini ileri süren Hakan bu sözleri köşesine taşıdı. Hakan'ın verdiği bilgiye göre aynı zamanda Fethullah Gülen'in de yakın akrabası olan Kemalettin Gülen kendisini şöyle tehdit etti. Eğer Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelirse ya da AKP kapatılırsa görürsün mantar tabancası mı patlar yoksa başka bir şey mi patlar? Karşınızda Demokrat Parti döneminin köylüleri yok. İstanbul Barosu'na kayıtlı Gülen'in asker kaçağı olduğu, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın mahkemeye verdiği ilk ifadesinde Gülen'in adını sıkça söylediği gibi birçok bilgiyi de köşesine taşıyan Hakan Radikal'e de şu bilgileri verdi. 31 Mart'ta "Ey Tayyip Erdoğan, gaza gelme" başlıklı yazı yazdım. O yazının son cümlesi "Menderes asıldığında mantar tabancası bile patlamamıştı" diyerek Erdoğan'ın son zamanlarda iktidar yanlılarını yüreklendirme gayretlerine karşı dikkatli olması gerektiğini yazmıştım. Yazı çıktığı gün Hürriyet'in santralinden barodan aranıyorsunuz diyerek telefon bağladılar. Kibar konuşan adının Kemalettin Gülen olduğunu söyleyen avukat aradı. Karşımda kibar başlayan konuşma giderek kabalaştı. Görürsün ne patlayacak gibi tehditler savurmaya başladı. Uyardım birkaç kez, dinlemedi. Kendini kaybetti ve ben de telefonu kapattım. İlk anda umursamadım. Her zaman aldığımız tehditlerden sanarak üzerinde durmadım. Daha sonra santralden numarasını kontrol ettirdim. Baro başkanıyla konuştum. Gülen'in avukatı ile konuşup köşede yazdığım bilgileri edindim. Hakan tehdit sonrasında herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını ve bulunmayacağını söyledi. Fakat yazdıklarının açık bir suç duyurusu niteliğini taşıdığını belirterek dün saat 16 itibariyle kendisini bir savcının aramadığını belirtti. Köşesinde bir gazeteciyi arayıp görürsün mantar tabancası mı patlar yoksa başka bir şey mi diye tehdit etme cüretini gösterebilen adam bence çok tehlikeli bir adamdır yazan Ahmet Hakan yetkililere çağrıda bulunarak Gülen hakkında elindeki bilgi ve belgeleri ortaya koyacağını da söyledi. Ahmet Hakan eğer suçlamalar doğru değilse Kemalettin Gülen ortaya çıksın ve arayan ben değildim desin diyerek çağrıda bulundu. Ergenekon'da bütün deliller Danıştay suikastine çıkıyormuş. 28 Şubat 2008 tarihli Zaman gazetesinde dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in Ergenekon için savcılara teminat verdiği vurgulanıyor ve şu sözleri söylediği aktarılıyordu. Sonuna kadar gidin, hiçbir mağduriyete uğramayacaksınız. 3 Mayıs 2008 tarihli Milliyet gazetesinde Erdoğan, Ergenekon'da bütün deliller Danıştay suikastına çıkıyor başlığı ile Tayyip'in kamuoyunu yanıltma amaçlı masallarına şöyle yer veriyordu. Ergenekon'da bütün deliller ve kanıtlar Danıştay suikastına çıkıyor. Bütün bilgileri gönderdik ama nedense yargı bu bağlantıyı kurmaktan kaçındı. Tayyip'in kanıt ve delil dediği Osman Yıldırım'ın uydurup yumurtladığı yalanlarıydı. Osman Yıldırım ve Hatip Dicle. Sabahattin Önkibar Yeni Çağ gazetesindeki köşesinden şöyle bir sual yöneltiyor. Sahi makbul tanıklık nasıl olunur? Öyle ya, AKP güruhuna, siyasal dinci tayfasına, Fethullahçı takımına, ikinci cumhuriyetçilere sorarsanız öz yeğenini para karşılığı erkeklere 200 TL'ye satmaktan sabıkalı. Sahtecilikten öldürmeye teşebbüsten hükümlü, öz ablasını öldürmekten ve Atatürk'e hakaretten cezası kesilmiş, Danıştay saldırısından ve Cumhuriyet gazetesine bomba atmaktan, attırmaktan hüküm giymiş, bir söylediği bir söylediğini tutmayan, sürekli yalan üzerine yalan söyleyen Osman Yıldırım'ın tanıklığı mübarekti. Öyle ya, nasıl olsa mayaları aynıydı, aynı bağın kargası, aynı dağın dikeni, aynı topun kumaşıydılar. Ergenekon tezgahında Danıştay soruşturmasına onun ifadeleriyle götürüyorlar. Suçsuz insanları böyle birinin iftiraları ile hapiste tutuyorlardı. Buna mukabil eski bir milletvekili olan ve yüz kızartıcı hiçbir suçu bulanmayan İmam Hatip Lisesi mezunu Hatip Dicle'nin ifadeleri makbul değildi. Çünkü Dicle Beşir Atalay'ın perde gerisindeki sözlerini yani "ha burada hakimler ayarlandı" beyanını ifşa etti. Adam nerede ve niçin yaptı bunu? Mahkemede. Bizi niye tutukladınız? Bakın habura gelen gerillalar bakan emriyle yani hakim ayarlamasıyla serbest bırakılırken biz niye buradayız dedi. Başka bir ifadeyle o sözü durduk yerde söylemedi. Kendini savunurken söyledi. Bakın benim veya bir başka Atatürkçünün Hatip Dicle'nin dünya görüşüne katılması hiçbir zaman düşünülemez. O görüş ve o kesim bizim ezeli düşmanımızdır. Ancak burada hadise bir olayın afişe edilmesi olayı ile birçok AKP'linin çektiği, Fethullahçıların, siyasal dincilerin, tarikatçıların ve ikinci cumhuriyetçilerin iki yüzlülüğüdür. Öz yeğenini 200 TL'ye erkeklere pazarlayan, ablası dahil birçok öldürme eyleminin faili, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırganı, sahtecilikten mahkum, yalancılığı ile nam salan Osman Yıldırım'ın iftiralarını mübarek bulan birçok AKP'liden, Fethullahçılardan, siyasal dincilerden, tarikatçılardan ve ikinci cumhuriyetçilerden oluşan ihanet şebekesi, iş Hatip Dicle'nin ifşaatına geldi mi şöyle çırpınıyor. Tutuklu birinin sözü kabul edilebilir mi? Bu ne ikiyüzlülüktür? Böylece beraber yürüdükleri yol arkadaşlarının PKK'lılar, APO ve Osman Yıldırımlar ve çeteciler olduğu çok net bir biçimde ortaya çıkıyordu. Tayyip ve ekibinin kanlı Danıştay saldırısına Atatürkçü kesime yıkma çabalarındaki baş figürleri olan Osman Yıldırım, Nisan 2010'un son haftasında Zekeriya ile sohbete gidiyor, sohbet çıkışı gazetecilere "Ben Bilali Habeşiyim" diyordu. Osman Yıldırım hezeyanlarını öyle bir boyuta taşıyordu ki kendini ilk ezan okuyan sahabe Hazreti Bilal ile bir tutuyordu. Bu günah, bu ayıp bile tek başına Tayyip'e yeter de artardı bile, eğer içinde zerre kadar Müslümanlık taşıyorsa. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Habeş'in "ben Cumhuriyet rejimini yıkacağım" şeklindeki sözlerinin yer aldığı görüntüler gösteriliyordu. Tayyip'in her fırsatta "üstadım" diye andığı Necip Fazıl onlara "tekfur sarayını basan Bahadırlar gibi bir makyaj oyununa, bir kamuflaja bürünmek gerekiyor" şeklinde öğütler veriyordu. Onlar da bu makyajı İslam'da bulmuşlar, Müslümanlığı kendi idealleri için kamuflaj olarak kullanıyorlardı. Oysa gericilik pis kokusuyla hemen hissedilir, çirkef sesiyle hemen duyulur, çirkin yüzüyle hemen görülürdü. Tayyip hükümet olduktan sonra "dini kullandık" derken ona destek Mehmet Ali Şahin'den geliyor, o da "dini biraz kullandık" şeklinde konuşuyordu. Tayyip için kullanma ve kullanılmanın haddi ve hududu yoktu. 2000'li yıllarda Star TV'de yayınlanan konuşmasında söylediği şu sözler onun ruh halinin bir göstergesi değil miydi? "Amaca ulaşmak için gerekirse papaz cübbesi bile giyerim." Peki Tayyip amacını nasıl açıklıyordu? "Türkiye'de 30'u aşkın etnik köken var, onlardan bir mozaik oluşturacağız." Yani bu cennet vatanı parçalara ayırmayı en büyük görev sayıyordu. Bunu da açılım maskesiyle gerçekleştirmeye başlıyordu. 25 Kasım 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden Şükrü Kızılot köşesinde İtalyan filozof Giordano Bruno'nun din tüccarları hakkındaki şu sözlerine yer veriyordu. "Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise iradelerini hakim kılmak için Allah'ı kullanırlar." 25. ayrımın sonu. Sayfa 324.